Ayrım 11. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 126. Ekonomik hegemonya olarak zulüm. Müdafaa hukuk ne yaptı? Zulmün ekonomik hegemonya olarak kitlelerin kaderini karartmasına karşı tedbir, ekonomik gücü milletin elinde tutmaktadır. Bunun için ne gerekiyorsa yapmayanlar mahvolurlar. Temel anlayış, Müdafaa Hukuk Başbuğ tarafından İzmir İktisat Kongresi'nde 17 Şubat 1923 günü yapılan konuşmada şöyle verilmiştir. Türk tarihi incelenirse bütün yükseliş ve düşüş sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır. Efendiler, tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler, yok oluşlar ve felaketler bunların tamamı vuku'a geldikleri devirlerdeki iktisadi ahvalimizle münasebettar ve alakadardır. Yeni Türkiye'mize layık olduğu mertebeye ulaştırabilmek için mutlaka iktisadiyemize birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. Efendiler, bir milletin hayati vasıtalarını, refah ve saadetini teşkil eden iktisadiyatıyla iştigal etmemesi, iştigal edememesi nazarı dikkati çeken bir keyfiyettir. Fakat biz itiraf etmeye mecburuz ki iktisadiyatımıza lüzumu kadar ehemmiyet vermemiş bulunuyoruz. Bir milletin doğrudan doğruya hayati vasıtalarıyla iştigal edememesi, o milletin yaşadığı devirler ile ve o devirleri tespit eden tarih ile çok alakadardır. Dolayısıyla biz de eğer iştigal edememiş isek, hakiki sebeplerini geçirdiğimiz devirlerde ve bilhassa tarihimizde arayabiliriz. Fakat böyle bir inceleme yaptığımız zaman ne yazık ki itirafa mecburuz ki biz henüz şimdiye kadar hakiki, ilmi, olumlu manasıyla milli bir devir yaşayamadık. Dolayısıyla milli bir tarihe sahip olamadık. ABE 15 Taksim 139. Atatürk bu gerçeği zihnine öylesine kazımıştır ki hemen her konuşmasında, sohbetinde, mülakatında bunun altını bir biçimde çizmiştir. 7 Mayıs 1923 günü World News muhabirine verdiği mülakatta bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. Türkiye'nin en belli başlı felaket sebeplerinden biri Türkiye'de iktisadi hürriyetin yokluğu olmuştur. ABE 15 Taksim 320. 23 Haziran 1923 günü Rus sefiri Suriç'e cevaben yaptığı konuşmada aynı gerçek şu cümlelerle ifadeye konmuştur. Türkiye'nin bütün felaket sebeplerinin iktisadiyat sahasında karşılaştığı engellerden çıktığını tekrara lüzum görmem. Hayatın ve tam bağımsızlığın iktisadi hayatta tam bağımsızlıktan ibaret olduğuna kanıyım. Bunu bütün manasıyla temin etmek milletimizce katiyen kararlaştırılmıştır. Tesadüf olunacak müşkülatın ve tehlikelerin derecesi ne olursa olsun buna mutlaka muvaffak olacağımıza eminim. AGE 15 Taksim 387. Türkiye'yi tarih sahnesinde felce uğratan, varlığını tartışılır hale getiren sebepler daima ekonomik sebepler olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Atatürk'ün Osmanlı'ya eleştirilerinin en önemlilerinden biri de işte bu noktadadır. 16 Mart 1923 günü Adana'da yaptığı konuşmada şöyle diyor. Devletler şimdiye kadar bize şu ve bu meselelerde gösterişli müsaadelerde bulunuyorlar gibi görünüyorlar. Lakin iktisadi esaretle bizi felce uğratıyorlardı. Öteden beri bize bazı şeyleri vermiş gibi, bizim bazı haklarımızı tanımış gibi vaziyet alırlar. Hakikatte iktisaden elimizi kolumuzu bağlarlardı. Bu esarete katlanan rical memnundu. Çünkü görünüşte azametli bir bağımsızlık temin etmişlerdi. Fakat gerçekte milleti manen fakirlik çukuruna atmışlardır. Bunlar iktisadi mahkumiyeti idrak edemeyen bedbaht hayvanlardı. AGE 15 Taksim 212. Ekonomik hegemonyaya karşı tedbirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin öncü mimarları siyasal bağımsızlığın ancak ve ancak bağımsız bir ekonomiyle mümkün olacağına tam inanmış kadrolardı. Yıkılan imparatorluğun enkazı altından gelen seslerle gözler önüne serdiği manzara bunu onlara çok kahırlı bir biçimde göstermişti. Denebilir ki bu mimarların, özellikle baş mimar Atatürk'ün bağımsızlık kelimesinin her geçtiği yerde mali bağımsızlık tabirini ona eklediğine tanık olmaktayız. Bir örnek olarak 1 Mart 1922 günü TBMM'nin açılış konuşmasında şu sözlerine bakalım. Efendiler, bugünkü mücadelelerimizin gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tamamlanması ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Bir devletin maliyesi istiklalden mahrum olunca o devletin bütün şubatı hayatiyesinde istiklal meflüçtür. Çünkü her uzvu devlet ancak kuvve-i maliye ile yaşar. İstiklali malinin mahfuziyeti için şartı evvel bütçenin bünye-i iktisadiye ile mütenasip ve mütevazin olmasıdır. Bina enaleyh bünyeyi devleti yaşatmak için harice müracaat etmeksizin memleketin menabii varidatiyle temini idare, çare ve tedbirlerini bulmak lazım ve mümkündür. Atatürk Söyle ve Demeçler 1 Taksim 243-244. Türkiye gibi bir ülkede şartlar ne kadar elverişsiz olsa da boyunduruk altına girmeden yaşamanın yolu vardır ve şudur. Onurlu bir milli ekonomi siyaseti takip etmek. Gerisi mutlaka ve muhakkak gelir. Söylediğimiz gibi onurlu kalmak esas alınacaktır. Bu yapılınca da çok sıkıntı çekilecektir. Ama insan sıkıntıya tahammülü baştan benimsediğinde aşılmaz hiçbir engel kalmaz. Müdafaa-i hukuk siyasetçileri de bunu yapmışlardır ve başarılı olmuşlardır. Burada unutulmaması gereken şudur. Müdafaa-i hukukçular imkanları çok az olan kadrolardı ama imanları çok büyüktü. Ve tarihte bütün yaratıcı hamlelerde görüldüğü gibi onların savaş ve inkılaplarında da iman imkan yaratmıştır. Şu bir varlık kanunudur ki iman imkan yaratır ama imkan iman yaratmaz. Ağustos 1921'de Sakarya Savaşı'na hareketinden önce Atatürk'le görüşen Amerikalı gazeteci Mr. Moore'a Ankara'da iken en çok ilginizi çeken olay ne olmuştu diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Mustafa Kemal'in gidişinden 2 gün önce doğudan gelen kahraman Türk çocukları başkomutan önünde bir geçit töreni yapmışlardı. Bu kahramanların giysileri yırtık pırtık, silahları derme çatma olduğu gibi üstelik bir kısmının ayağında postal bile bulunmadığı halde çelik gibi inançla geçit töreni yapıyorlardı. Bu coşkulu durumu görünce kararımı verdim. Böyle bir millet yenilemez. Atatürk büyük çekişme ve tartışmalarla zorlu bir ikna sürecinin ardından müdafaa hukuk öncülerini ilk tedbir olarak manda yönetimine red etme fikrinde birleştirmişti. O biliyordu ki mandanın arkasından işe yarar kaynakların dibine kadar sömürülmesi gelecektir. Ucuzu, rahatı, geçici keyif esas almayan herkes bunu bilir. Bunun aksi söz konusu olamaz. Aksinin olabileceğini iddia edenler keyfi ve rahatı yeğlediklerini veya çileye tahammül gücü gösteremeyeceklerini itiraf etmeyenlerdir. Meseleye bu açıdan baktığımızda Sivas Kongresi'nin tarih kayıtlarına geçirdiği tartışmalar çok ibret vericidir. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal dışında mandayı istemeyen yok gibidir. Sivas Kongresi'nde manda talebini öne çıkaranların gerekçeleri borçlarımızdır. Bu borçların faizini bile ödeyemeyen bir devlet hangi bağımsızlıktan söz edebilir diye soruyorlardı. Manda gelince borçları ödemede kullanacağımız kaynaklarımızın da yok olacağını söyleyen ve belki de gören çok azdı. Manda savunucularına göre çare tekti, mandayı kabul etmek. Atatürk dışındaki öncüler bütün iyi niyetlerine rağmen helaka götüren bir rüyanın uyuşukluğu içindedirler. Onlara göre borçlarını ödeyemeyen bir devletin manda isteğinden korkulmamalıdır. Manda bağımsızlığa zarar vermez. Gelecek mandatar devlet bize iyilikler yapacak, memleketi imar edip yüceltecek ve bütün bunları Allah rızası için yapacak. İşte mandacı kafanın çalışma tarzı budur, böyledir. Ülkeyi bağımsızlığın eşiğine götüren borçlar da zaten bu kafayla yapılmıştır. Mustafa Kemal'in fikri net ve kesindir. Ama Sivas Kongresi delegelerini saygıyla, ibretle dinler. Beklediği sonucu alacağından emindir. Ama konu tartışılıp pişmelidir. Kongreden kısa bir süre sonra Urfa müftüsüne ve onun şahsına Urfa eşrafında çektiği telgrafta şöyle der. Yaşamaya azmetmiş olan milletimiz isterse geçici olsun, hiçbir yabancı işgal ve denetimini kabul etmez. Göç doğru değildir. Bilakis aziz topraklarımızda kalarak milli teşkilatımızı genişletmemiz lazımdır. ABE 5 Taksim 49. Dikkat edilirse Mustafa Kemal göçe razı değildir. O kapıyı hiçbir zaman açmamıştır. Çünkü göç, beleşçiliği, kaçıp kurtulmayı ümit haline getirir. Bu da bir davanın daha başından silahlarını bırakması, cascavlak kalması demektir. Gerçek bir bağımsızlığın elde edilmesi, manda dahil bütün teslimiyetlerin reddiyle mümkündür. Peki ama işin omurgası mesabesindeki ekonomik yeterlilik nasıl sağlanacaktır? Müdafaa hukuk, iman ve felsefesinin buna verdiği cevabın iki ana başlığı vardır. 1. İsrafa sapmamak, yani kanaatkarlık. 2. Ne pahasına olursa olsun dış borca girmemek. İsrafa sapmamak veya kanaatkarlık. Kur'an'a göre israf bizatihi bir zulümdür. İsrafın kelime anlamı da zulümdür. Zulmü düşman bilenler, israfı da düşman bileceklerdir. Bu böyle olduğu içindir ki ortak düşmanları zulüm olan Kur'an ve müdafaa hukuk zihniyeti israfı da ortak düşmanları arasına koymuşlardır. İsrafın Kur'an tarafından tanıtılan büyük belalardan biri olduğunu ifade edelim ve bu konuda ayrıntılar için bizim Kur'an'ın temel kavramları adlı eserimizin savurganlık maddesine bakılmasını önerelim. Meseleye müdafaa hukuk açısından baktığımızda formül müdafaa hukukun başbuğu tarafından bugün de bütün coğrafyalarda geçerli olmak üzere şöyle ifadeye konmuştur. Tasarruf milli şiarımız olmalıdır. Dolayısıyla mahalle usulümüz halka baskı yapmaktan ve zarar vermekten kaçınmakla beraber mümkün olduğu kadar harice ihtiyaç duymadan ve el açmadan kafi gelir temin etmek esasına dayalıdır. ABE 15 Taksim 172. Cumhuriyet mimarlarının temel felsefeleri şöyle ifade edilebilir. Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır. Ekonomik bağımsızlık içinse kendine yetmek esastır. Müdafaa hukuk öncülerine göre bu saçıp savurmadan ve dışarı borçlanmadan yaşamakla eş anlamlıdır. Müdafaa hukukun başbuğu 1 Mart 1922 günü meclisin açılışında yaptığı konuşmada bu noktaya ilişkin temel felsefeyi şöyle ifade etmiştir. Efendiler, azami tasarruf şiarı millimiz olmalıdır. Bina enaleyh mali yöntemimiz halkı tazyik ve ızrar etmekten içtinap ile beraber mümkün olduğu kadar harice arzı ihtiyaç ve iftikar etmeden varidatı kafiye temin etmek esasına müstenittir. Şimdiki halde istifade edilemeyen menabii varidattan müstefit olmak ve halkın bari tekalifini tahfif etmek için bazı maddeler üzerinde inhisarlar vaz eylemek lazimanedendir. Atatürk Söyle ve Demeçler 1 Taksim 244. Atatürk şahsi hayatında, devlet hayatında son derece kanaatkar bir insandı. Hatta onun bu tavrı adının Cimri Pinti Mustafa'ya kadar çıkmasına yol açmıştır. Onun pintiliği ile ilgili anekdotlar dillere destandır. Ama ölümüne kadar bu destanın kanaatkarlığını sürdürmüştür. Onun esasında bir akademi ve karargah olarak çalışan ama dinci hayasızlar tarafından bir tür israf, sefahat, eğlence yeri gibi tanıtılan sofrasında bile bu kanaatkarlık hakimdi. Bugün onun kurduğu devletin kabinleri 40-50 türlü nadide yemekle donatılmış özel uçaklarıyla hem de neredeyse 700 sülalelerini yanlarına alarak dolaşanların cirit attıkları bir Türkiye'de hala vicdanları hiç sızlamadan gazinin sofrasının israfından söz edebilenler vardır. Milli mücadele ve müdafaa hukuk lügatıyla bu tavır tam bir namussuzluktur. Nankörlük tabiri bu namussuzluğu ifade için yeterli olmaz. Namussuzluk, sadizminin işte böyle alçakça saldırdığı gazinin o kanaatkar anlayışının yemek ve sofra açısından kısa bir izahı şudur. Biz Türkler, misafirlerimizi ağırlamak için verdiğimiz ziyafetlerde çok adette yemek yapıyoruz. Bu, iktisada aykırı olduğu gibi, takdir buyurursunuz ki saate de zararlıdır. Milletimizin misafirperverlikteki bu yüksek hasletini makul bir hadde çevirmeyi hepimizin vazifesi saymalıyız. AB 18 Taksim 33. Burada kullandığımız kanaatkarlık tabiri bizim tercihimiz değildir. Bağımsızlık ve aydınlanma savaşının büyük mimarı bu tabiri defalarca ve çok şuurlu olarak kullanmıştır. Unutmayalım, Anadolu Kurtuluş Savaşı aynı zamanda bir kanaatkarlar ordusunun kazandığı savaştır. Ölümsüz mimar burada bazen de şu sımsıcak halk deyimi kullanmaktadır. Yağıyla kavrulmak. Anadolu insanı zaten asırlardır yağıyla kavrulmuştur. Ona gösterilen bütün cömertlik ölüme gönderme şeklinde olmuştur. O hep cephelerde olmuş ve ölmüştür. Evine, ocağına geldiğinde ise kaderine düşen yağıyla kavrulmaktır. Nimet ve refah ise onun ölümüyle sağlanan güvenlik içinde Rum'un, Ermeni'nin, Yahudi'nin yani ondan olmayanların, onu sömürenlerin hakkı olmuştur. Atatürk, Anadolu insanının bu kader kavramını milli mücadele içinde kullanmıştır. O destani zaferin başarı sırrı işte bu yağıyla kavrulmanın içindedir. 8 Nisan 1920 günü kol ordulara gönderdiği Tamim Telgraf'ta şöyle diyor. En mühimi para meselesi olduğu malumdur. Anadolu kendi yağıyla kavrulacağı için her kol ordu bölgesinin mali kabiliyeti nedir? Sivil memurlar dahi terfif edilmek şartıyla ordu bu mali kabiliyetten azami ne derecede istifade temin edebilir? Buna karşı kıtaların tamamlanmamış mevcutlarına göre maaş, iaşe, giyim, teşhis, nakliye, il, aylık, genel masrafları ne kadar olacaktır? Bu hesaba tabi ki lazım geldiğinde teşkili ve genişletilmesi muhtemel milli kıtaların da ayrıca ilavesi lazımdır. Aylık masrafları azaltmak için subaylara maaş karşılığında verilebilecek birikmiş veya biriktirilmekte olan erzak var mıdır? Genel gelirlerin tamamen kabzı için kol ordular bölgesinde ne gibi tedbirlere ve icraata ihtiyaç görülüyor? ABE 7 Taksim 262 1 Mart 1922 günlü TBMM toplantısında kanaatkar davranmamız halinde badireleri memleketimizin kaynaklarıyla aşabileceğimizi şöyle anlatmıştır Atatürk. Memleketimizin gelir kaynakları milli davamızın emniyetle elde edilmesine yeterlidir. Mali kuvvetimiz bugüne kadar olduğu gibi hariçten borçlanma yapmaksızın dahi fakirhane olmakla beraber memleketi idare edecek ve gayesine ulaştıracaktır. Efendiler, bugünkü mücadelemizin gayesi tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ise mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca o devletin bütün hayati sebeplerinde bağımsızlık felç olmuştur. Çünkü her devlet uzvu ancak maliye ile yaşar. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin iktisadi bünye ile orantılı ve dengeli olmasıdır. Dolayısıyla devlet bünyesini yaşatmak için harice müracaat etmeksizin memleketin gelir kaynaklarıyla idareyi, temin ve çare ve tedbirlerini bulmak lazım ve mümkündür. AGE 12 Taksim 282 Atatürk gerek milli mücadele ve gerekse ondan sonraki zamanda bir devlet başkanı ve tarih yaratmış, muzaffer bir kumandandan çok mütevazı bir derviş tutumu içinde yaşadı. Onu en ileri deptede ve ihtişamların israf öncüsü gibi göstermeye, onun sofralarını birer israf arenası gibi tanıtmaya çalışanlar, insanoğlunun bütün vicdanı ölçüleriyle alçak namussuzlardır. İddialarının tümü yalandır. Söylediklerinin tamamen aksi doğrudur. O vicdan yoksunu sefiller bu yalanları uydururlar da kapılarında kulluk hulusu çıkardıkları Orta Doğu despotu, Amerikancı petrol krallarının insanlığı utandıran savurganlık ve sefaatlerine tek cümle ile dokunmazlar. Onları İslam'ın şampiyonu, Gazi Atatürk'ü İslam'ın tahripçisi olarak tanıtma alçaklığına devam ederler. Dış borca asla girmemek. Tarihten çıkan, özellikle Türk tarihinden çıkan ders şudur. Dış borç pahasına kaydedilecek hiçbir gelişmeden hayır beklenemez. Böyle bir borç kaynaklarımızı işleteceğiz gerekçesiyle de yapılamaz. Çünkü dış borcun sonu köleliktir ve doğal kaynakların işletilmesi bahanesi köleliği mazur gösteremez. Atatürk bu dersi çok iyi fark etmiş ve bundan gereken ibreti çıkararak hiç şaşmadan gereğini yapmıştır. 4 Mart 1923 günü Daily Mail gazetesi muhabiri Ward Prize'a verdiği mülakatta şunları da söylemiştir. Eski Osmanlı İmparatorluğu hükümeti sürekli kaynaklarından fazla borçlanarak mahvedici hatasını yaptı. ve böylece yabancıların Türkiye üzerinde memleketi bu kadar mahveden o mali tahakkümlerini kurmalarına fırsat verdi. Türkiye'nin mali bağımsızlığını bu kadar derinden ihlal eden bir müessesenin Düyun-u Umumiye'yi Osmaniye'nin ortaya çıkmasına yol açtı. Gelecekte bu gibi mali prangalardan kaçınmakta kararlıyız. Yabancı sermayenin yardımına ihtiyacımız olacaksa ve buyur edeceksek ancak kendi idaremiz dahilinde hakimiyetimizi tamamıyla muhafaza edecek şartlarda olmalıdır. Giderlerimizi gelirlerimize denk yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Harbin son senelerini dış borçsuz idare ettik. Barış zamanında da borçsuz yaşamaya muktedir olmalıyız. AB 15 Taksim 190-191. Kamu haklarına tasallut olarak zulüm. Kamu haklarına tasallut bizim bütün tarihimizin en kahırlı illetidir. Ama Atatürk ve İnönü dönemi bu bakımdan hala bir istisna olmayı sürdürmektedir. Falih Rıfkı bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Bu bir tek parti devri iken yolsuzluk yüzünden bakanlar yalnız o devirde Yüce Divan'a verilmiştir. Nüfus zenginleri olmamış değildir. Fakat 27 yılın bütün zenginleri 1950 sonrası çok partili devrin nüfus tüccarlarının sayısı yanında hemen hemen sıfır sayılabilir. Eski hediyeden yardım istedikleri kendine anlatılınca Atatürk baş yaverini genel sekreterini de hemen yanından atmıştı. Bakanların yolsuzluğu için ispat hakkı kullanılması çok partili devirde yasak edilmiştir. Seçmenler çoğunluğu çaldıkları açıkça bilinen nüfus tüccarlarını Hacı Hoca etkisi altında tekrar tekrar seçmiştir. Bir Fransız hukukçusu şunu niçin demiştir? Geri bir toplumu ilerletecek en uygun demokrasi sistemi Atatürk bulmuştur. Bir Fransız hukukçusu dalkavukluk etmez. Atay, Atatürkçülük nedir? 31-32. Aynı Falih Rıfkı Atatürk'le ondan sonrakileri mukayese ederken şu muhteşem tabiri kullanmıştır. Boyları onun ayak bileklerine ancak yetişen politika cüceleri ülkenin bütünlüğünü tehlikeye sokmuşlardır. Ona hiçbirimiz Frank övgüsü yapamazdık. O kadar Türk gururlusu idi ki. Age 40-42. Cümle alem bilir ve itiraf eder ki Atatürk hayatı boyunca devletten bir kuruş hacra almamıştır. İkinci örnek de Mareşal Fevzi Çakmak'tır. Yolluk teklifi önüne getirilince şöyle derdi. Ne hacra? Ordu evinde yedik içtik, yattık kalktık. Görev yapıp döndük. Yurda kul, yurda kul. Atatürk'ten hiç yayınlanmamış anılar 48. Hacra şöyle dursun. Gazi Ankara'da hem çalışması hem de oturması için Ankara müftüsü Rifat Börekçi'nin aracılığı ve eşrafın yardımıyla bir ev satın alınıp kendisine verilmek istenildiğinde evin tapusunu kendisinin üzerine yapılmasını kabul etmemiş, ısrarlara rağmen eve taşınmamıştır. Nihayet bir çözüm olarak evin tapusu Ordu adına Milli Savunma Bakanlığı'na verilmiş, Atatürk bunun üzerine eve taşınmıştır. Atatürk, gulül, kamu malı hırsızlığı, zulmünün devreye sokulmak istendiğini fark ediyor, bundan büyük acı duyuyordu. Bunun bir namertlik ve ihanet olduğunu da biliyor ve telaffuz ediyordu. Bu tavrını ortaya koyan anekdotlardan örnekler verelim. Yaveri Muzaffer Kılıç anlatıyor. Bir gün Atatürk'le Çankaya'dan meclise geliyorduk. Ben arabanın önünde oturuyordum. Muharebeler bitmiş, Ankara hükümet merkezi olmuş, büyük bir yapılaşma faaliyetine girilmişti. Her taraf şantiye gibiydi. Çankaya yolunun sağına soluna birçok apartman ve sefaret binaları yapılıyordu. Bu arada birçok zengin ve milletvekili de arsalar almışlar ve oralara binalar yaptırıyorlardı. Atatürk arabayı yavaşlattı ve yapılan binaların kimlere ait olduğunu bana tek tek sormaya başladılar. Ben de cevap veriyordum. Efendim bu Bulgurlu zadelerin, bu filan sefaretin, bu Aydın milletvekili filanın, şu İzmir milletvekili falanın diyerek bakanlıklara kadar geldik. Bakanlıklara gelince Atatürk orada arabayı durdurup aşağı indiler ve bana dönerek "Senin evin nerede?" dediler. "Paşam, benim buralarda evim yok. Ben verilen barakalarda oturup sağlığınıza dua ediyorum." deyince biraz da üzülerek ve yapılan işlere sinirlenerek "Sen korkma, ben hayatta olduğum sürece sizleri namertlere muhtaç ettirmem." buyurdular. Yurda kul. 202-203. 1923 irade ve kafasının iman ve şahsiyet planına bakalım. Yine o günleri yaşayan bir kalem söylesin. Milletvekilliğimizin ilk yılında bir öğlenüstü Yakup Kadri ile beraber meclise gelmiştik. Dış bahçe ile iç kapı merdiveni arasında birkaç milletvekili bize bir kanun teklifi imzalatmak istediler. Okuduk. Teklif şu idi. Vatani hizmetlerine mükafat olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 1 milyon lira hediye edilecektir. İmzalayanlardan bazıları belki de pek iyi niyetli idiler. Muzaffer komutanlarını para ile ödüllendirmek İngilizlerin de adeti değil miydi? Sonra Mustafa Kemal devrimler yapacak ve devrimler düzenini memlekette kökleştirmek için büyük bir partiyi teşkilatlandıracaktı. Bunun için para lazımdı. Beynimizden vurulmuşa döndük. Sanki zafer ve onun bütün şanları ve şerefleri satılığa çıkarılmıştı. Kuvayi Milliye devrinde İngiliz gizli servisi adına hareketin başından ayrılması şartıyla Mustafa Kemal'e büyük bir para ve İtalya'da bir villa vaat edilmişti. Bu da öyle bir şeydi. Gazi Mustafa Kemal'in devrim tarihinin ilk günlerinde suikastlerinin en alçağı ile öldürmek demekti. Gazi'nin haberi olup olmadığını düşünmeden reislik odasında kendisini bulduk. Hamdullah Supi heyecanla sözleriyle hepimizin ıstırabını anlatmaya başladı. Gazi şöyle dedi. Küstahlık etmişler. Haberim yok. Teklifi buldurunuz. Teklif getirildi ve teklifi yırttı. Derin bir gönül rahatı duyduk. Ne eski rejimde ne de bugün gizli nüfus ticaretinin ve şahsi yolsuzlukların tamamıyla önlenebileceği gibi bir hayale kapılmıyorum. Hiçbir demokrasi bunda muvaffak olamamıştır. Asıl mesele nüfus ticaretinin bir sistem haline gelmesinin imtiyazlı politikacıların adeta meşru bir hakkı gibi tanınmasıdır. Atay, Çankaya, 499-500. Atatürk devrinin emniyet genel müdürlerinden ve sonraki sağcı iktidarların dışişleri bakanlarından İhsan Sabri Çağan Yangil, ölüm 1993, anlatıyor. Atatürk, Ziraat Bankası'nın genel müdürlük binasının holündeki geniş salonlarda halka eğlenceler düzenlemesini emretmişti. Ben de emniyet görevlisiydim. Eğlencelere gittik. Saat gece 12'ye doğru tam dağılıyorduk ki Atatürk Ziraat Bankası'na geliyor dediler. Ben bunun güvenlik açısından doğru olmadığını belirtirken Atatürk çıka geldi. Kendisine genel müdürün odasına buyur ettiler. Atatürk genel müdür odasına baktı. Sonra hiç unutamadığım şu sözleri söyledi. Amma da lüksmüş. Atatürk odanın ihtişamını tekrar gözleriyle izledi ve odada bulunanlara dönerek sözlerini şöyle tamamladı. Ben bu banka yüzünden gadre uğrayanlar çok gördüm de adam olanı hiç görmedim. Odada o sırada Ziraat Bankası'nın yöneticileri yoktu. Atatürk biraz daha oturdu, sıkıldı. İhsan Sabri Çağan Yangil, Anılarım 37. Bu kısa sözler öyle bir ortamda Atatürk gibi birinin ağzından çıktığında kitaplık çapta bir kamu haklarına saygı dersi olmaz da ne olur. Atatürk'ün ve genelde müdafaa hukuk öncülerinin kamu haklarına, devlet yönetimine bakışları bu zihniyetteydi. Kurtuluş Savaşı'nın en büyük kumandanlarından ve devleti yöneten kadronun ilk birkaç adamından sayılan ve Atatürk'ün de en yakın arkadaşlarından olan Ali Fuat Cebesoy ve Refet Paşaların barışın imzası üzerine terfi ile taltifleri teklif edildiğinde başkumandanın 26 Temmuz 1923 tarihinde meclis ve icranın reisi sıfatıyla verdiği cevap şudur. Ali Fuat ve Refet Paşa arkadaşlarımızın taltifleri hakkındaki yüksek teklifinize Fevzi Paşa Hazretleri ile birlikte hissen iştirak ederiz. Hatta bu benim eski bir arzumdur. Ancak adı geçenler için bugün tasavvur edilebilecek bir terfiin resmi mahiyeti fevkaladeden bir terfi olacaktır. Fevkalade terfilerin icrası içinse barışın imzası bir vesile teşkil edemez. Bunun tespit edilmiş bir askeri vazifeye dayanması icap eder. Bu üzücü zaruretin tarafı alilerinden de teslim buyurulacağına eminim. AB 16-53. Kamunun nimet ambarı işte böyle korumaya alınıyordu. Değil eşe dosta kredi dağıtma alçaklığı, Kurtuluş Harbi'nin en yüksek kumandanlarının terfi ve taltiflerinin getireceği harcama bile kısılmıştır. 11. ayrımın sonu, sayfa 138.